Fizyoterapiden Yaşama.
Merhaba, ben Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Melek Çiftçi. Bugün sizlerle Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün Fizyoterapiden Yaşama adlı söyleyişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz, yaşamın olmazsa olması, bize yaşadığımızı, hayatta olduğumuzu hatırlatan nefes. Bugün bu programımızda Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gülnur Öztürk ile nefesin gücünü konuşacağız. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
Teşekkür ederim Melek, çok iyiyiz. Evet, bugün nefesin gücünü konuşacağız. Çünkü hayat yolculuğumuz doğumdan hemen sonra aldığımız ilk nefesle başlıyor ve vereceğimiz son nefeste de bitecek. İşte bu iki nefes arasında yaklaşık olarak 650 milyon nefes alıp veriyoruz. Uzak Doğu'da kadim bilgiler şöyle diyor. Doğduğumuzda bu hayattaki nefes sayımız belli. Eğer uzun yaşamak istiyorsak daha az sıklıkta ve daha yavaş nefes alıp verin. Gerçekten öyle mi? Doğaya baktığımızda bunu görüyoruz. Özellikle kaplumbağalar çok uzun yıllar yaşıyorlar biliyorsunuz. Ve onlara bakıyoruz gerçekten hem kalp hızları daha yavaş ve daha yavaş nefes alıp veriyorlar. Öbür taraftan farelere ve köpeklere bakalım. Onlar çok daha hızlı nefes alıp veriyorlar. Kalp hızları çok hızlı. Ve gerçekten ömürleri kaplumbağa ve fillere göre daha yavaş. Peki bu bizim için de gerçek mi? Yani biz de nefes sayımızı azalttığımızda gerçekten daha uzun süre yaşayabilir miyiz? Bilimsel araştırmalar bunu şöyle söylüyor. Eğer nefes sayınızı dakikada 6 nefese indirebilirseniz yaşamınızda ve sağlığınızda büyük değişiklikler sizi bekliyor. Amerikan Toraks Derneği de şöyle diyor. Nefes alamadığınızda başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Sağlıklı bir yaşamın koşullarından biri gerçekten sağlıklı nefes alıp vermek. Ama acaba hepimiz ne kadar doğru nefes alıyoruz? Bunun farkında mıyız? Ya da en azından Melek senin için söyleyelim. Gerçekten nefes alıp verdiğinin farkında mısın? Ve bu nefesi nasıl kullanıyorsun? Gerçekten istediğimiz şekilde nefes alıp verebiliyor musun? Aslında bütün dinleyicilerimiz de bu konuya bir bakabilirler. Bir gerçekten bir nefesinizi kontrol edin. Oturduğunuz yerde dikleşin. Ve gözlerinizi kapatıp aldığınız ve verdiğiniz nefese bir odaklanın. Gerçekten nefesi aldığınızı hissediyor musunuz? Burundan mı alıyorsunuz, ağızdan mı alıyorsunuz? Ya da aldığınız nefes göğsünüze mi doluyor, karnınıza mı doluyor? Bütün bunları bir bakın. Sadece bir 5 dakika oturduğunuz yerde nefes farkındalığı bile yapmak aslında size çok şey katabiliyor. Evet, bu bedenimize can veren, bu kadim ve hayati eylem yani nefes almanın nasıl gerçekleştiğini anlamak bize birçok kapının açılmasını sağlayabiliyor. Hatta Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde nefesi şöyle tanımlamış. Soluk veya şifa amacıyla hastaya okunan dua ya da canlılık olarak tanımlamışlar. Hatta nefes kelimesi kültürümüzde o kadar derin ve önemli bir şekilde deyimlerle yer edinmiş ki şöyle örnek verebiliriz. Nefes aldırmamak yani dinlenmesine fırsat vermemek ya da nefesi daralmak. Hani bunu aldığımızda, sıkıldığımızda söylediğimiz şey. Ya da uzun uzun boş konuşuyorsan ne diyoruz? Nefesini tüketme. Ya da ölmek, şaşkınlık içinde kaldığımız zaman da nefesi durmak diyoruz. Ya da işte nefes çekmek, nefes etmek. Değil mi? Bunlar bizim toplumumuzda kullandığımız birçok kelime.
Hocam derin bir nefes aldım ve ilk sorumu soruyorum. Nefesin yaşamımızdaki rolü hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Neden sağlıklı nefes almak bu kadar önemli?
Şimdi sadece sağlık açısından değil, yani fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal sağlığımız için de çok önemli bir yere sahip. Çünkü nefes, beden ve zihin arasında bir köprü görevi görüyor. Derin ve düzenli nefes aldığımızda stresimiz azalır. Anksiyetemiz, depresyon gibi durumlarla başa çıkmamız daha kolay olur. Ama eğer yüzeysel ve hızlı nefes alıyorsak, vücudumuzda bunun gerginliğe yol açtığını da hatırlamamız gerekiyor. Ve ruh halimizi de olumsuz etkileyebilir. Ve nefes alma şeklimiz bizim otonom sinir sistemine adını verdiğimiz çok önemli bir düzenleyici sistemi de etkiliyor. Sempatik sinir sistemi özellikle bu savaş ve kaç tepkisini gösteren özellikle bir diyelim ki size karşınızda bir köpek geldi ve size saldırmak üzere dişlerini çıkarmış salyaları akıyor ve siz o köpeğin sizi ısıracağını düşünüyorsunuz ve birden bedeninizde değişimler başlıyor. İşte bu sempatik sistemin oluşturduğu değişim. Siz kaçmak için kalp hızınız yükselmeye başlıyor, göz bebekleriniz büyümeye başlıyor ve nefes alışverişiniz hızlanıyor ve bir şekilde ya oradan kaçacaksınız ya da köpekle dövüşmeniz gerekiyor. Bu işte bizi alarma geçiren, vücudumuzu buna hazırlayan sistem. Bir taraftan diğer bir sistem de parasempatik. Bu da dinlenme ve iyileşmeyi sağlayan sistem. Bu otonom sinir sistemi biz nefes egzersizleriyle ya da nefesimizle bu otonom sinir sistemini etkileyebiliyoruz. Aynı şekilde ruhsal durumumuz ya da bu otonom sistemin verdiği tepkiler de bizim solunumumuzu değiştirebiliyor. Yani çift yönlü bir değişim var. Ve bu denge, yani parasempatik ve bu sempatik sistem arasındaki dengeyi eğer iyi sağlayabilirsek, o zaman daha sağlıklı bir yaşam kalitemiz bizimle olacak. Nefes egzersizleri otonom sinir sistemini düzenler dedik. Şimdi sempatik sistem ve parasempatik sistem arasındaki dengeyi sağlarsak, o zaman daha sağlıklı bir yaşam kalitemiz gerçekleşecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani bu dengeyi nasıl etkileyebiliyoruz? Şöyle ki, derin ve hızlı nefesler almaya başladığımızda kalp hızımızın arttığını biliyoruz. Bunu kendiniz de nabzınızı kontrol ederek nefesinizi hızlandırdığınızda fark edeceksiniz nabzınızın hızlandığını. Eğer daha yavaş ve uzun soluklar verirseniz ve bunu birkaç dakika yaparsanız, o zaman da nabzınızın yavaşladığını göreceksiniz. Yani hızlı nefes almak bizim sempatik sistemini yükseltirken, yavaş ve uzun nefesler vermek parasempatik sistemi aktive ediyor. Yani bizim dinlenmek ve gevşemek için gereken sinir sistemimizi bu şekilde uyarabiliyoruz. Dolayısıyla sağlıklı bir nefes alma alışkanlığı geliştirirsek, yani yavaş ve daha uzun nefesler verdiğimiz bir alışkanlık edinirsek, o zaman hem fiziksel hem ruhsal açıdan daha kaliteli bir yaşam sağlamamız mümkün. Yani önce nefesin farkında olmak ve sonra da bu nefes tekniklerini öğrenmek bu sürecin en önemli adımlarından biri.
Teşekkürler hocam. Amerikan Torox Derneği'nin mottosunu hatırlattınız bize. Nefes alamadığımızda hayatımızın nedenli zorlaştığını vurguladınız. Peki bu durumun fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerinden biraz bize bahsedebilir misiniz?
Şimdi eğer fiziksel sağlık açısından bakarsak, nefes alamadığımızda vücudumuzun oksijen girişi azalacak. Bu da organlarımızın, hücrelerimizin doğru çalışmasını bozar. Beyin özellikle oksijen yetersizliği gibi durumlardan çok daha hızlı etkilenir. Konsantrasyon kaybı, baş dönmesi veya bilinç kaybı gibi belirtiler karşımıza çıkabilir. Eğer uzun vadede bu devam ederse, yani nefesimiz engellenirse, o zaman sürekli bir nefes darlığı, kalp ve akciğer hastalıklarındaki riskler artabilir. Ruhsal sağlık açısından baktığımızda da ruhsal sağlığımızda nefesin kalitesinin doğrudan birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Hızlı ve yüzeysel nefes aldığınızda, özellikle korktuğumuz zaman, heyecanlandığımız zaman bunu kendimiz de deneyimlemişizdir, daha hızlı ve yüzeysel nefes alırız. Bu da bizim stres tepkimizi tetikler. Bu da kaygı, panik atak, depresyon gibi duygu durumlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Eğer derin ve düzenli nefes almaya başlarsak, o zaman az önce konuştuğumuz o parasempatik sistemi devreye sokarız. Bu da bize rahatlama ve gevşeme sağlar. Ve bu şekilde gevşediğimizde ve stresimizle başa çıkabildiğimizde de ruh halimizi iyileştirir ve stres seviyemizi düşürürüz. Sonuç olarak nefes almak sadece fiziksel bir gereklilik değil. Aynı zamanda ruhsal denge ve sağlık için de çok önemli. Nefesin farkında olmak, onu doğru bir şekilde almak, sağlığımızı olumlu yönde etkileyerek bizim yaşam kalitemizi arttıran çok önemli bir olay.
O zaman şimdi olduğumuz yerde duralım ve derin bir nefes alalım. Uzak Doğu felsefesine göre doğduğumuz an alacağımız nefesin sayısının belli olduğu söyleniyor hocam. Bu yaklaşımın arka planını ve nasıl uygulandığını bizimle paylaşabilir misiniz?
Nefes yaşam enerjisi olarak kabul ediliyor. Buna yogada ve meditasyon uygulamalarında özellikle görüyoruz. Çünkü orada nefes yaşam gücünün taşındığı, ki buna pranaya ya da chi adını veriyorlar bu yaşam enerjisine, bir taşınma aracı olarak görülüyor. Bu nedenle nefesin kontrolü hem fiziksel hem ruhsal sağlık için çok kritik bir öneme sahip. Uygulamada Uzak Doğu felsefeleri yavaş nefes almayı, özellikle nefesin 1 dakikadaki genelde 12 ile 16 nefes alırız normalde, bunu dakikada 6'ya düşürebilmeyi, yavaşlatmayı ve derinleştirmeyi özellikle teşvik ediyorlar. Ve bu şekilde nefes teknikleriyle daha sağlıklı bir beden ve daha sağlıklı bir ruhsal yapıya kavuşmamız mümkün olduğunu söylüyorlar. Örnek olarak mesela neler yapılabilir bu konuda? Diyaframatik nefes adını verdiğimiz, nefes alırken karını şişirmek, verirken karnımızı içeri çekmek. Ama sadece karın dersek de yanlış olur. Çünkü diyafram kası aslında üç boyutlu çalışan bir kas. Diyafram aktive olduğunda hem öne hem yanlara hem arkaya doğru aslında bir hareketlilik söz konusu. O yüzden ben şöyle öneriyorum. Diyafram hareketini arttırmak istiyorsak böyle belinize bir can simidi taktığınızı düşünün. O denizde batmamak için taktığımız can simitlerinden. Bu can simidini her yöne doğru, öne, yanlara ve arkaya doğru şişirdiğinizi hayal edin. O zaman o kasınızı daha aktif hale getirebilirsiniz. Yavaş ve derin bir nefes alırken bu can simidinin şiştiğini ve sonra da nefesinizi uzun ve yavaş bir şekilde verirken bu can simidinin ön, yan ve arkalardan içeriye doğru yavaşça söndüğünü hayal edebilirsiniz. Bu şekilde bir egzersiz yapabilirsiniz. Ve bu diyafram kasının çalışması akciğerlerin daha fazla havayla dolmasını sağlıyor. Aynı zamanda diyafram kasının altında bulunan iç organlarımız ve sindirim sistemi organlarımız var. Onların daha iyi çalışması için masaj etkisi gösteriyor. Ve yine derin nefesler almak bizim kan dolaşımımızı arttıran çok önemli bir pompa görevi gösteriyor. Ve yine diyafram bir çizgili kas. Belki de kalpten sonra vücutta en fazla çalışan kaslardan birisi. Ve çizgili kası güçlendirmemiz mümkün. Çalışarak daha güçlü hale getirebiliriz. Ve eğer daha güçlü hale getirirsek aynı zamanda bel sağlığını korumada çok efektif bir fayda sağlamış oluruz. Çünkü diyafram kası aynı zamanda bel omurlarıyla da yakından bağlantılı ve özellikle postürümüz ve duruşumuza kuvvet ve denge sağlayan bir kas. O nedenle de düzgün bir duruşu arttırmak, sağlamak istiyorsak yine diyafram kasını güçlendirmemiz gerekiyor.
Hocam peki son zamanlarda benim çok sık karşıma çıkan bir soru var. Burundan nefes almak mı, ağızdan nefes almak mı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet. Şimdi bizim nefes aldığımız organ burun, ağız değil. Dolayısıyla nefes alırken elbette ki burnumuzu kullanmamız gerekiyor. Çünkü burun aldığımız havayı nemlendirir, filtre eder ve ısıtır. Ve aynı zamanda burun koku organımız biliyorsun. Ve kokunun direkt bizim duygusal durumlarımızla yakın ilişkisi var. Çünkü koku duyusu limbik sistemi direkt etkileyen bir duyu. O yüzden her derin nefes aldığımızda aslında limbik sistemimizde uyarıp duygularımızla çok daha yakın bir ilişki kurma şansı veriyor bize. Burun solunumu yine diyaframı etkili bir şekilde kullanmayı teşvik ediyor. Burun nefesiyle havayı burun üzerinden aldığımız zaman bu hava içeride burun konkalarına çarpıyor ve bir manyetik rezonans oluşturarak beynimizin iki lobunu da etkileme özelliğine sahip oluyor. Özellikle sol burun beynimizin sağ lobunu aktive ederken sağ burun da sol lobumuzu aktive ediyor. Yani burun delikleriyle beynimiz arasında çok yakın bir ilişki var. Ve özellikle hangi taraftan nefes alıyorsanız sağ veya sol burun bu sizin aslında yeteneklerinizi de belirliyor. Yani sözel becerileriniz mi daha fazla yoksa sanatçı ruhunuz mu daha ön planda? Aslında bu biraz da iki burun deliğinin ne kadar açık olduğuyla da ilgili. Eğer diyelim ki sol burnunuz tıkalı birisiniz ve sadece sağ taraftan nefes alıyorsunuz. Bu sol beyin lobunu etkileyen bir durum ortaya çıkarıyor. Ve sol beyin aktivasyonu aynı zamanda sempatik sistemin uyarılması demek. Yani şunu söyleyebilirim. Sol burnu tıkalı olan kişilerin sempatik sistemi daha aktif. Yani strese daha yatkınlar. Hatta bununla ilgili yapılan çalışmalar bu kişilerin kardiyovasküler hastalık yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Aynı şekilde eğer sol açık ama sağ burun deliğiniz kapalıysa ve siz sadece sol burundan nefes alıyorsanız o zaman da parasempatik sistem aktivasyonu yüksek. Ama unutmayın otonom sinir sisteminde bir dengenin olması gerekiyor. İki sistemin de aktif olması lazım. Ama sadece parasempatik sistem de aktifse ve o zaman biraz daha işlevlerde yavaşlama söz konusu olabilir. Yani biraz daha tembelliğe yakın ya da eyleme geçmede yavaşlık karşımıza çıkabilir. O yüzden her iki burun deliğinden eşit bir şekilde nefes almamız çok önemli oluyor. Yine aynı şekilde burun solunumu daha yavaş ve derin nefes almayı teşvik ediyor. Ama eğer ağız solunumu yapıyorsanız bu sizin hızlı ve yüzeysel bir nefes almanıza yol açar. Özellikle stresli durumlarda da bu hiç işimize yaramaz. Çünkü stresli durumlarda ne demiştik? Nefesimizi yavaşlatmamız ve uzatmamız gerekiyor. Ama ağızdan solunum yapan biriyseniz o zaman sizin o stresli durumda gevşemeniz mümkün olmuyor. Ve yine çok ilginç, çocukluk döneminde ağız solunumu yapan ve burnu tıkalı olan çocukların zaman içerisinde özellikle ağız ve çene yapısında değişimler olduğu ve daha küçük bir çene ve daha geride bir çene yapısına yol açtığı gösterilmiş. Ve bu çocukların hatta büyüme gerilikleri de gösterilmiş. Dolayısıyla burundan nefes alma bir çocuk için aynı zamanda düzgün gelişimi demek fiziksel anlamda.
Yani aldığımız nefes neredeyse günümüzün nasıl geçeceğini belirliyor, öyle mi hocam?
Bunu söyleyebiliriz çünkü eğer sol burun tıkalıysa o gününüz daha gergin, daha anksiyetiniz yüksek biri olabilirsiniz o gün. Çünkü sağ burundan devamlı nefes almak sempatik sistemi hep yukarıda tutacak bir duruma yol açabilir.
Peki böyle durumlarda günlük yaşamda kullanabileceğimiz basit nefes teknikleri var mı? Bize ne önerirsiniz veya bir uygulama örneği verebilir misiniz?
Elbette kullanabiliriz. Eğer stres azaltmak istiyorsak ve anksiyeteniz çok yüksekse ve hatta uyku problemi yaşıyorsanız çok güzel bir teknik var. 4-7-8 tekniği. Ama bundan önce şunu söylemek lazım. Nefes egzersizlerinin bir takım temel kuralları var. Birincisi, her zaman burundan nefes alıp burundan nefes vereceğiz. Çünkü aynı zamanda sinüsler, yani yüzümüzde bulunan boşluklarımız sadece nefes verdiğimiz zaman havalanıyor. Yani eğer sinüzit gibi problemleriniz varsa ve iyileşmiyorsa bir türlü, bir dikkat edin, burundan nefes veremiyor musunuz? Çünkü onların havalanmasını sağlamak için uzun ve yavaş nefesler vermek gerekiyor ve bunun farkında olarak o nefesleri uzatmanız gerekiyor. O zaman o sinüsleri havalandırma şansınız artıyor. Yine burundan nefes aldığımız zaman nitrik oksit denilen bir madde salgılanıyor ki bu damarlar üzerinde açıcı bir etkisi var. Yine kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan bir madde ve burundan nefes almak bu nitrik oksitinin salınımını da arttırıyor. Şimdi bu 4-7-8 tekniği yaparken dedik ki yavaş nefes alıp sonra verdiğimiz nefesi uzatabildiğimiz kadar uzatmamız gerekiyor. Bu 4-7-8 tekniğinde 4 saniye nefes alıyorsunuz burnunuzdan, ağız kapalı ve 7 saniye nefesinizi tutuyorsunuz. 7 saniyenin sonunda da 8 saniye boyunca nefesinizi vermeniz gerekiyor. Önce hızlı boşaltmamanız lazım, yavaş bir şekilde. Yine burundan nefesi vereceğiz. Yani 4 saniye nefes aldık. Bekliyorum 7 saniye. Ve sonra 8 saniye uzun ve yavaş bir nefes veriyorum. Eğer zorlanıyorsanız başlangıçta 8 saniye nefes vermek, ağızdan da yavaş bir şekilde üfleyerek 8 saniye boyunca nefes verebilirsiniz. Eğer uykusuzluk probleminiz varsa bu tekniği gece yatmadan önce yatağa girdiniz, 4-7-8 tekniğini yapın, 4 defa yapın ve sonra uykunuzun geldiğini fark edeceksiniz. Bir de yine eğer gece uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, parasempatik sistemi aktive etmek için sağ tarafa yatmanızı öneriyorlar. Çünkü sağ tarafa yattığınızda sol burun deliği açık kalıyor ve böylelikle sol burun deliğinden nefes aldığınız için parasempatik sistemi uyarıp uykuya daha kolay geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bunlar denenebilir. Yine nefesin farkında olmak, yavaş nefes almak, hatta kutu nefes tekniği var. Yani diyelim 2 saniye nefes aldınız, 1-2. Nefes tuttunuz 2 saniye, sonra 2 saniye nefes verdiniz, sonra 2 saniye tekrar nefes tuttunuz. Yani 2 saniye nefes al, 2 saniye tut, 2 saniye ver ve tekrar 2 saniye bekle. Yani bir kutuyu hayal edin, bir kare kutu, 2-2-2-2 şeklinde 2 nefes al, 2 bekle, 2 nefes ver, 2 bekle şeklinde. Bu tekniği yapıp hatta buradaki 2 saniyeyi 3 saniye, 4 saniye gibi yavaş yavaş arttırarak daha uzun nefeslere çevirirseniz bu da size çok etkili olur. Bunun dışında bir de şunu hatırlatmak lazım. Burun nefesi konuştuk ya. Nefesimizin farkında olmadığımız zamanlarda iki burun deliğinden aynı anda nefes almıyoruz. Aslında tek taraftan alıyoruz. Bir nazal döngü denilen bir durum var. Bu değişiyor. Yani süreleri 20 dakikayla 3 saat arasında değişebiliyor bu süreler. Ve gün içerisinde uyumadığımız zamanlarda bu nazal döngü bir burun deliği açıkken sonra diğer burun deliği açılıyor ve bu şekilde sırayla bir burun deliğinden nefes alıyoruz. Ama siz farkında aynı anda durup nefes aldığınızda iki burun deliğini aktive ediyorsunuz. O yüzden solunum egzersizleri de önemli. Aynı anda iki burun deliğinden nefes almak istediğinizde Bunu bilinçli bir şekilde yapmanız gerekiyor. O zaman bu nazal döngü bozuluyor. Ama sonra tekrar siz kendi günlük rutininize döndüğünüzde bu nazal döngü sizin genetik olarak belirlenmiş bu çünkü. Herkesin farklı. Tekrar kendi döngünüze göre bir sol bir sağ şeklinde devam ediyor. Yattığımız zaman bu döngünün süreleri uzuyor. Gece daha az değişiyor bu. Ve bu şekilde aslında biz tek taraflı solunum yapıyoruz. Şimdi düşünün, diyelim ki sizin sol tarafınızda tıkanıklık var ve sağ burun deliğiniz açık. Şimdi bu döngü sırasında sağ burun deliğinizde kapandığı zaman soldan alamadınız. Yani o 2 saat boyunca neredeyse nefes alamıyorsunuz. Ve bunun sağlık açısından baktığımızda oldukça olumsuz etkileri var. O yüzden mutlaka tıkalı bir burnunuz varsa bir kulak burun boğaz uzmanıyla görüşüp bunun bir an önce açılması gerekiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi sağ burun deliği tıkalıysa yapılan çalışmalar bunun kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskinizi artırdığını söylüyorlar.
Teşekkür edeceğim. Ben bu kutu tekniğinin çok uzun zamandır uygulayıcısıyım, bir ay kadar. Çok memnunum. Herkese de önerimdir. Daha rahat uyuyorum artık. Peki nefesten bahsettik. Hızlı nefes almak ve yavaş nefes almaktan bahsettik. Bunların farklı ruh hallerine nefes ritmini nasıl etkilediğini konuşabilir miyiz biraz daha?
Tabii şu var. Eğer stresli bir durumdaysanız, anksiyeteniz artmış bir durumdaysa daha yüzeyel ve daha sık nefes alıp vermeye başlıyoruz. Bunun farkına varmak lazım. Ama bu da daha sonraki bizim radyo programlarında konuşacağımız bir beden farkındalığı programımızda olacak. Fakat bu içsel yolculuğa dönüş programında beden farkındalığından bahsedeceğiz. Orada o programı dinleyebilirsiniz. Burada kişinin kendi bedeninin farkında olması lazım. Stres durumunda ya da gevşeme durumunda nasıl değişiyor bedenin hareketleri? Ve buna uygun olarak eğer stresli bir durumdayken nefesinin sıklaştığını ve yüzeyelleştiğini fark ediyorsa o zaman biraz durup nefesinin kontrolünü eline alıp nefesini yavaşlatması gerekiyor. O zaman o anksiyetesinin bir yerde kesildiğini ve daha o stres seviyesinin düştüğünü kendisi de fark edecektir. Heyecan durumunda da artıyor biliyorsun. Ve hatta bazen çok heyecanlandığımızda özellikle bir milli maçta ne yapıyoruz? Nefeslerimizi tutuyoruz. Nefes almayı unutuyoruz bazen, değil mi? O yüzden duygular da nefesin nasıl olduğunu etkiliyor ve değiştirebiliyor.
Peki nefesin ruhsal dönüşüm üzerindeki etkileri nelerdir hocam?
Bu da güzel bir soru. Demiştik ki nefes zihin ve beden arasında bir köprü. Zihnimizi ve bedenimizi değiştirmeye başladığımızda bundan etkilenecek olan diğer bir üçüncü faktör ruhumuz olacak. Çünkü zihin bizim kendi yarattığımız bir alan. Zihnimizi değiştirmenin tek yolu orada ne yaşadığımızı, neyi deneyimlediğimizi, orada nasıl inançlar tuttuğumuzu fark etmek ve bunu değiştirmek istiyorsak nefes teknikleri bu konuda bize yardımcı olabiliyor. Çünkü birincisi nefes teknikleri, özellikle farkındalıkla yapılan nefes teknikleri bizim farkındalığımızı arttıran, zihin alanımızda, bilinç alanımızda neyi nasıl hissettiğimizi daha iyi anlamamızı sağlayan bir teknik. Ve nefes teknikleriyle bunu fark ettiğimiz anda dönüştürmemiz de mümkün. O yüzden nefes teknikleri yüzyıllarca Uzak Doğu'da ruhu da düzenlemek, onu beslemek, onu dönüştürmek için kullanılmış. Ve günümüzde bile birçok travmayı iyileştirmek için nefes teknikleri kullanılıyor.
Yani nefesinin farkında olan kendi bedeninde farkındadır diyebiliriz. Hatta kendinin farkındadır.
Evet, zaman içerisinde bunu geliştiriyor.
Teşekkür ederiz. Bir de son zamanlarda çok fazla duyduğumuz vagus siniri hakkında konuşabilir miyiz? Nefesle olan ilişkisi nedir?
Çok güzel. Vagus bizim parasempatik sistemimizin en önemli siniri. Vagus bizim sistemimiz içinde büyük gözlemci diye geçer. Çünkü her şeyi, içeride olup biten her şeyi, bilgiyi alır ve bunu merkezi sinir sistemine iletir. Ve biz de farkında olmasak da o bilgi içeride işlenir. Vagus siniri diyafram kasıyla komşuluğu var. Ve diyaframın her hareketi vagus siniri direkt uyaran bir etki yaratıyor. Ve vagusun uyarılması, dolayısıyla parasempatik sistemin uyarılması ve bizim gevşememiz demek. Vagus sinirini çeşitli yollarla uyarabiliriz. Kahkaha atmak, şarkı söylemek. Bunlar da yine vagusu uyaran şeyler. Hatta dışarıdan elektriksel bir şekilde de uyarılabiliyor. Ve vagus sinirini aktive ettiğiniz zaman parasempatik sistemi aktive etmiş oluyorsun. Yani iyileşmek, dinlenmek için olan sistemimi devreye sokuyorsun. Bu anlamda vagus siniri çok önem taşıyor.
Peki nefes teknikleriyle vagus sinirini uyarmanın sağlık üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi vagusun uyarılması dedik, parasempatik sistem dedik. Parasempatik sistem ne yapıyordu? Nefesi yavaşlatıp daha uzun nefes vermemizi sağlıyor. Yani ikisi birbirine etkili. Ben nefesi yavaşlatıp uzatırsam bu vagusu uyarır. Vagus da uyarılırsa nefesim yavaşlar. Dolayısıyla bu iki sistem üzerinden birbirini etkileyerek ben daha sağlıklı olmak için kendimi iyileştirmek üzere bir sistemi aktive etmiş oluyorum. Özellikle gerçekten bedensel yaralarınız varsa, fiziksel yaralanmalar geçirdiyseniz, biz hastalarımızda da bunu uyguluyoruz. Çünkü hastalarımız yaralandığında bir fizyoterapist olarak ben o hastanın stres seviyesini de azaltmam gerekiyor. Bunun için yapabileceğim en güzel tekniklerden biri nefes egzersizini öğretmek, diyafram kasını aktive etmek, nefesini yavaşlatmak ve böylece bedenin ihtiyacı olan iyileşmeyi ona sağlamam gerekiyor. Bu kişi eğer bir de kötü uyuyorsa, uykusu da bozuksa, yine biliyoruz ki biz gece iyileşiyoruz, uykuda iyileşiyoruz ve uykuda beyin temizleniyor. Uykunun da kalitesini arttırmak istiyorsam nefes egzersizleriyle onu destekleyebilirim. Özellikle yatış sırasındaki pozisyonlar nefesimizi kontrol etmede bize imkan sağlıyor. Ben eğer sağ tarafıma yatarsam gece, önce sağ tarafıma yatıp sol burunu açıkta bırakıp sol burun nefesi almaya başlarsam bu parasempatik sistemi uyarır ve daha hızlı uykuya dalabilirim. Bu şekilde uykumu da kaliteli hale getirebilirim.
Teşekkür ederiz. Peki bu nefes egzersizlerini günlük yaşamımıza entegre etmenin en etkili yolları nelerdir sizce?
Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle farkındalıkla başlamamız lazım. Nefesimizin nasıl olduğunu gözlemlemek her zaman uygun. Yani aklınıza gelen her fırsatta nefesinize dikkat edin. Nefesinizi nasıl alıyorsunuz? Bedeni kontrol edin. Beden nasıl? Gergin mi? Yoksa rahat bir pozisyonda mı? Ve sonra derin nefes alın. Yani günde 5 dakika sadece derin nefes almak ve yavaşça o nefesinizi vermek bile sizin gevşemenizi sağlar. Ve mutlaka gün içerisinde nefes egzersizleri için zaman ayırın. Ya sabah uyandığınızda yatağınıza oturun, bir 5 dakika nefes egzersizinizi yapın, hangisini istiyorsanız. Ondan sonra diyafram egzersizi olabilir, meditasyonla beraber nefes tekniği olabilir, yoga ile beraber nefes yapabilirsiniz. Ve bu şekilde hayatınız içerisinde nefesi kontrol etmeyi bırakmamanız gerekiyor. Duruş sırasında olabilir, yatış sırasında olabilir, egzersiz yaparken nefesi hep hatırlamak olabilir. Ders çalışırken bir 5 dakika ara verip bir 5 dakika biraz nefes çalışayım. Hatta şunu da söyleyelim. Daha fazla dersleri çalıştıktan sonra hafızada kalmasını istiyorsanız dönüşümlü burun egzersizlerini yapabilirsiniz. Yani önce solu kapatın, sağ burundan nefes alın. Sonra sağ burunu kapatıp sol taraftan nefesinizi verin. Sonra tekrar soldan nefes alıp tekrar sağdan verin. Sağdan alıp tekrar soldan verin şeklinde bir dönüşümlü nefes egzersizi yapılabilir. Bu hafızayı arttıran bir egzersiz. Bunu yapabilirler. Böylelikle hafızalarını, bir takım kognitif fonksiyonlarını geliştirebilirler.
Teşekkürler hocam. Hazır sınav demişken, sınav anında tam sınava girecekken böyle bir heyecan oluyor hocam biz öğrencilerde. O an bize öneriniz ne olur?
Şunu yapmakta fayda var. Gözünüzü kapatın, dik oturun ve derin bir nefes alın. Nefesi içeride bir süre tutun. Sonra yavaş ve uzun bir şekilde, özellikle aldığınız nefesin iki katı kadar mümkünse uzun bir şekilde nefesinizi verin ve bunu birkaç kere tekrarlayın. Bu kadar basit aslında, çok da zor değil. Bunu yapabilirsiniz. Şöyle 5 tekrar yaptıktan sonra gerçekten sakinleşmeye başladığınızı hissedeceksiniz. Denemek gerekiyor. Kişiden kişiye tabii süre değişebilir, tekrar sayısı değişebilir. Ama ortalama 5 nefesle sakinleşmeleri mümkün.
Evet öğrenciler, tüyoyu kaptık. O zaman stressiz sınavlara diyoruz. Son olarak dinleyicilere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
Son olarak şunu söyleyelim. Solunum egzersizlerinde püf nokta sürekli yapmak. Yani günde 5 dakikanızı eğer ayırırsanız şunu göreceksiniz ki kardiyopulmoner uygunluk, yani kalp ve damar sağlığınız, bağışıklığınız, psikolojik sağlığınız ve problem çözme, karar verme gibi yürütücü işlevlerinizde yararlı etkileri olduğunu fark edeceksiniz. Özellikle hastalık sahibi olan kişiler için de medikal desteğe ek olarak nefes egzersizleri yapmak onların sağlıklarını arttıracak bir durum olacak. O yüzden mutlaka bir kişinin nasıl nefes aldığını fark etmesi, eğer bir problem olduğunu görüyorsa uzman kişilerce bunun değerlendirilmesi ve gerekli desteğin alınması güzel olur. O zaman ne diyoruz? Herkes için sağlıkla, güzellikle nefes almalarını diliyoruz.
Evet, teşekkür ederiz. Bugünkü programımızı bu şekilde sonlandırıyoruz. Bize katkıları için Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gülnur Öztürk'e çok teşekkür ederiz. Bu gibi programların devamı için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün Fizyoterapiden Yaşama adlı söyleyişlerini kaçırmayın. Bizimle kalın, nefeste kalın, şifayla kalın. Teşekkür ederiz.
Fizyoterapiden Yaşama.